Ayrım 17.
7. bölüm sayfa 163. Ertesi hafta herhangi bir Noel hediyesinden çok daha iyi bir bilgi aldım. Evde oturmuş radyo dinlerken harika bir haber duydum. Ulusal Sınav Kurulu bu yılki standart 8 sınav sonuçlarını açıkladı, dedi spiker. Puanlarınızı kontrol etmek istiyorsanız sınava girdiğiniz kuruma başvurmanız gerekiyor. Puanlarım, dedim anneme. Puanlarım belli olmuş. Yol boyunca su birikintilerinin ve çukurların üzerinden atlayarak hemen Bimbi İlkokulu'na doğru koşarken kendime o kadar çok güveniyordum ki zihnimde bir sürü güzel olasılık akıyordu. Hangi yatılı okula gidecektim? Şayambaya mı, Kasunguya mı? Bilim adamı olmaya karar verdiğim için hem de büyük bir bilim adamı, en iyi öğretmenlerin o iki okulda olduğunu, hayalimi gerçekleştirmem için gereken kütüphanelere, laboratuvarlara ve diğer her şeye sahip olduklarını biliyordum. Hangisine seçildiğim önemli değildi. Bana nerede ihtiyaçları varsa memnuniyetle giderdim. Liste yönetim binasının dış duvarına asılmıştı. Orada birkaç öğrenci daha vardı. Meşgul, ne yaptığını bilen ve kararlı bir adam gibi aralarından geçtim. Çeşitli okullar öğrencilerin isimleriyle listelenmişti. Hemen Kasungu'yu buldum ve altındaki isimleri taradım. Bir şey yoktu. Şayambaya doğru ilerlerken parmağım Colombo, Kalimbu ve Makalani isimlerin üzerinden kaydı. Bir dakika diye düşündüm. Bir hata olmalı. Listeleri tekrar taradım ama adım orada değildi. İşte Kanwamba, dedi arkamdaki çocuk. Bu en iyi öğrencilerden biri olan Michael'dı. Kahakola'ya gidiyorsun. Gerçekten de adım Kahakola Ortaokulu'nun altındaydı ve bu muhtemelen bölgedeki en kötü okuldu. Kahakola bir devlet okulu, daha doğrusu köy okulu idi ve devletin fonlarını gönderirken öncelik verdiği bir yer değildi. Bu nasıl olabilir diye düşündüm. Sınav sonuçları yandaki panoya asılmıştı. Adamı bulduğumda nedenini de öğrendim. Matematik C, temel bilimler C, İngilizce C, Şiheva B, sosyal bilgiler D. Moralim bozuldu. 5 kilometre ötedeki Kahakola'ya yürüdüğümü hayal ettim. Okul büyük tütün çiftliklerinden birinin yakınındaydı ve genellikle buraya çamurlu, böceklerle dolu olan bir yoldan gidiliyordu. Yakınında büyük bir baraj vardı. Bazen Gilbert, Geoffrey ve ben oraya balık tutmaya giderdik. Tebrikler, dedi Michael gülerek. Baraj okuluna gitmeye hak kazanmışsın. En azından çok iyi bir balıkçı olabilirsin. 2 yıl sonra 3. sınıf sertifika sınavına girebilirim, dedim. O zaman daha iyi bir okula geçebilirim. Yakında Kasungu'da görüşürüz. Henüz gülmen için erken. İyi şanslar, dedi Michael yine gülerek. Yapmam gereken şeyin bu olduğuna karar verdim. Derslerimi sıkı çalışıp bu köy okulunda en iyi öğrenci olacak, sonra sınavlara girecek ve herkesi etkileyecektim. Kasungu ve Çayamba'da beni almak için yalvaracaktı. Bu arada Kahakolo ile ilgili iyi olan tek bir şey vardı. Gilbert de oraya gidiyordu. Notları berbattı. Okula birlikte gidip geleceğimizi düşününce moralim biraz daha düzeldi. Hazırlanmak için 2 haftam vardı. Yeni yıl darı tohumlarımızı sulayan ve onları büyümeye teşvik eden yağmurlarla geldi. Şimdiye kadar koçanlar koyu yeşil olmuştu ve babamın dizlerine yükseliyordu. Yağmurlar aynı zamanda tütün bitkilerimizi dambodan tarlalara taşımamıza da izin vermişti. Böylece tohumlar güçlü büyüyecekti. Yağmurlar ormanları canlandırmış, çiçeklerin açmasını ve çalıların büyümesini sağlamıştı. Gittiğiniz her yerde toprak verimli ve yeşildi. Hava tatlı kokuyordu. Ama elbette ki bu görkemli bir şakaydı çünkü yemeğe hazır olan hiçbir şey yoktu. Yağmur sezonu böceklerin çiftleştiği ve yavruladığı, kurt sineklerinin tuvaletleri sardığı, lağım çukurundan şişman ve yeşilimsi siyah renkte çıktığı zamandı. Dışarıda sinekler o kadar çoktu ki onlardan kaçmak mümkün değildi. Hareketsiz durduğunuzda bacaklarınıza ve ayaklarınıza konuyor, konuşmaya çalıştığınızda yüzünüzden silkelemek zorunda kalıyordunuz. İnsanlar gittikleri her yerde sineklerle yürüyordu. Büyük sivrisinek bulutları da vardı ve bunlar kanatlarının arasında ölüm taşıyorlardı. Hamam böcekleri her zamankinden daha çok ve daha büyüktü. Geceleri yoğun yağmurdan sonra vadide milyonlarca kurbağanın sesini duyabilirdiniz. Bazıları iğrenç seslerle vıraklarken, bazılarının sesleri gökyüzünden dökülen dev su damlalarını hatırlatıyordu. Yağmur sezonu çamur ve böcekler içindi. Ancak kertenkeleler ve örümcekler şişmanlardı. İnsanlar için yağmur sezonu sadece hayatta kalma konusunda daha fazla mücadele getirir. Kimse ganyo çalıştırmak için karşılığını ödeyemese de, herkes çapaları ve çıkınlarıyla yollarda dolaşmaya, yağmur onları sırılsıklam bırakırken çamurda yürümeye devam ederdi. Şimdiye kadar darının kovası neredeyse 1000 kaşa olmuştu ve ganyolar ile diğer herkes sadece gaga yiyordu. Gaga azaldığında tüccarlar onları talaşla karıştırmaya başlamıştı. Sarı pullar her nasılsa kahverengi tozların arasında gizleniyor, lapa insanların midesinde bozulana kadar belli olmuyorlardı. Bu keşfedildiğinde birçokları hala pazarda satış yapan tüccarların etrafına toplandı. "Bütün paramı harcadım ve karşılığında midem talaşla doldu," diye bağırıyorlardı. "Çocuklarım evde hasta. Bu insanlık dışı." Şikayet edebilirlerdi ama ceplerinde başka paraları kalmadığından yapabilecekleri bir şey yoktu. Evde annem her gününü kek yaparak geçiriyordu. 100 tane kek yapıyor, hepsini üzerine bez örttüğü büyük bir leğene koyuyordu. Sonra bir sürahiye su dolduruyor ve birkaç bardak alıyordu. Böylece açlıktan ölenler keklerini bitirdikten sonra midelerini suyla doldurabiliyordu. Her akşam annem eve geldiğinde yardım etme bahanesiyle leğeni elinden kapıyor ama aslında örtünün altından ne kadar un kazındığını görmeye çalışıyorduk. Müşterilerinin çoğu ya varlıklarını satmış veya tüccarla iş adamlarından kredi, faiz oranı %300 olmuş, almış olan çiftçilerdi. Şartlar bunlardı ve hoşunuza gitmiyorsa belki onlara tabaklarınızı veya evinizin çatısını satabilirdiniz. Çoğu insan kredi alıyordu çünkü ya satacak bir şeyleri yoktu ya da evleri çoktan boşalmıştı. Bu şartlar altında pazar yerindeki durum giderek alevleniyordu. İnsanlar Bay Mangoshi gibi tüccarlara yaklaşarak şikayet ediyordu ama bu şikayetler nadiren tehditlere dönüşüyordu. Çünkü insanların şiddet için enerjisi kalmamıştı. "Bu bizim yiyeceğimiz," diye bağırıyorlardı. "Neden bu fiyatlarla bizi açlıktan öldürüyorsunuz?" "Tanzanya'daki çiftçiler bizden 2 katı para alıyor," diyordu Bay Mangoshi. "Fiyatlarımı düşürürsem işim biter ve o zaman yiyecek hiçbir şey bulamazsınız." Bir gün öğleden sonra annem her zamanki gibi pazara geldi. Tezgahını kurdu ve saniyeler içinde bir güruh bağırışlar arasında tezgaha çullandı. "Ben 2 tane istiyorum," diye bağırdı bir kadın. "Bana 3 tane dedi bir adam. Bu ani akın ve kargaşa arasında annem bazılarının kekleri leğenden kaptığını fark edemedi. Diğerleri sipariş veriyordu ama sonra istedikleri şeyi kapıp kaçıyorlardı. Bir adam annemin yanına oturdu ve 3 tane dedi. 3 keki leğenden kapıp çabucak yedi. 9 kaşa dedi annem. "Hiç param yok," dedi adam. O akşam annem eve döndüğünde saçları darmadağınıktı ve yüzü solgundu. "Anne, çok yorulmuş olmalısın," dedim ve içine bakmak için leğeni aldım. Neredeyse boştu. "Her şeyi aldılar," dedi annem. "Bu gece fazla bir şeyimiz yok." Haklıydı. O gece çok az yiyebildik. Darı fiyatları yükselmeye devam ederken annem ve babam aldıkları miktarı daha da azalttılar. Yani annemin satacak çok az keki vardı ve bu da ailemizin yiyecek daha az şeyi olduğu anlamına geliyordu. Sima topağımız önce 5 lokmaya sonra 4 lokmaya indi. "Ağzınıza sima attığınız her seferinde biraz su için," diyordu annem. "Bu şekilde midenizi kandırabilirsiniz." Çocuklar olarak çoğumuz lokmalarımıza dikkat etsek de 7 yaşındaki kardeşim Rose büyük parçalar kapıyor ve kimse onu durduramadan hepsini ağzına atıyordu. "Hey, yavaş," diye bağırıyordu ondan 2 yaş büyük olan Doris. "Anne, büyük lokmalar alıyor." "Belki de sen daha hızlı yemelisin," diye tersliyordu Rose. Hepimiz zayıflıyorduk. Özellikle de Tiamik'ten sonra en küçük 2 kardeşim Rose ve Melis. Ne yazık ki anneme çekmişlerdi. Ufak tefek ve ince yapılılardı. Dolayısıyla açlık onları daha kolay eritiyordu ve durumun vahimliği çökük yüzlerinden daha çok belli oluyordu. Asa, Doris ve ben babam gibi uzun boyluyduk. Dolayısıyla kaybedecek daha fazla kilomuz vardı ama ben de pantolonumun düşmesini engellemek için kendime kumaştan kemer yapmak zorunda kalmıştım. Haftalar geçtikçe daha yaratıcı olmam gerekiyordu. Annem ve babam hakkından fazlasını aldığı için Rose'u hiç azarlamadılar. Ama Doris'in sabrı çok geçmeden taştı. Haftalardır paranoyak hale gelmiş, akşamları bir şey yiyemeyeceğinden ve annemle babamın ona yardım edemeyeceğinden korkmaya başlamıştı. Bunun sonucu olarak yemekler stres ve endişe yüklü anları haline gelmişti. Bir akşam sima kasesinin etrafında otururken Rose uzandı ve her zamanki gibi büyük bir parça aldı. Ama daha ağzına atamadan Doris kasenin üzerinden ona doğru uçtu ve yüzünü yumruklamaya başladı. "Anne!" diye bağırdı Rose. "Kesin şunu!" diye bağırdı annem ve onları ayırdı. Bunu yapmak geri kalan bütün enerjisini tüketmiş gibiydi. "Sadece yiyin ve idare edin. İkinizle de uğraşacak gücüm yok." O gece yataklarımıza giderken yine açtık ve suyun bile temizleyemeyeceği yiyecek kokusu parmaklarımızda hala güçlüydü. Malawi'de yiyecek tükenirken devlet sessizliğini koruyordu. Her gün açlıkla ilgili haberleri duymak için radyoyu dinliyorduk ama hiçbir şey söylenmiyordu. Devletin siloları boşken, kendi işçileri bile yiyecek dilenmeye başlamışken ve Admark'ta hiç darı tanesi kalmamışken herhangi bir yardım operasyonu görünmüyordu. Açlık paranoyayı arttırmaya başlamış, söylentiler iyice yayılmıştı. "Bütün darımızı satmışlar," diyordu insanlar. "Başka neleri sattılar?" "Malawi'de hiçbir şey güvende değil." "Bizden gizlemeye çalıştıkları şey ne?" Devletin yozlaştığına ikna olan çiftçiler, kalan azıcık birikimlerini çekmek için Kasungu'daki bankaya koştular. Bir sabah yoğun yağmur altında babam diğerleriyle birlikte bir kamyonete binerek şehre gitti. Oraya ulaştığında kuyruk kapıdan taşmış sokak boyunca uzanmıştı. Yaklaşık 100 kişi bütün gün yağmurda boş mideyle ve korku içinde bekledi. İçeri girdiklerinde memurlar onlara beklemeye devam etmelerini söyledi. Bunun üzerine çiftçiler isyan etti. "Bize hemen paramızı verin," dedi, bağırdılar. "Bizden neyi gizlemeye çalışıyorsunuz?" Babam ailemizin bütün birikimini çekebildi. Yaklaşık 1000 kaşa ve bir kova daha darı aldı. Onu öğütüp ertesi gün sattı. Bir hafta daha yetecek kadar yiyeceğimiz olmuştu. Olanlara rağmen Ocak ortasında Kahokalo Ortaokulu'na başlamayı sabırsızlıkla bekliyordum. Haftalar boyunca bugüne odaklanmıştım. Uzun pantolonumu giyeceğimi, Gilbert'le birlikte yetişkin erkekler gibi geleceğimize doğru yürüyeceğimizi hayal etmiştim. Okulu düşünmek zihnimi sorunlardan uzak tutmuştu. Her nasılsa okulda aç durmak, evde aç durmaktan daha kolaydı. Tek sorun formamdı. Siyah pantolonum vardı ama annem ve babam düzgün bir beyaz gömlek alamamıştı. Bunun yerine annem beni pazar yerindeki ikinci el giysi tezgahlarına göndermişti. "Nereden geldiğinin ne önemi var?" demişti. "Önemli olan beyaz olması." Toplam 2 gömleğim vardı. Okul daha başlamadan önce forma gömleğimi giymek zorunda kalmıştım ve kirlenmişti. Sonra da sabunumuz bitmişti. Ayın başında bir tablet ucuz Maluba sabunu alabilmiştik ama o da çoktan bitivermişti. Vücutlarımızı ılık suyla ve Bongobe çalılarıyla yıkayabilirdik ama beyaz bir gömleği yıkamak o kadar kolay değildi. Bir sabah çamaşır leğeni olarak kullandığımız yarım traktör lastiğini çıkardım ve sıcak suyla doldurarak gömleği su soğuyana kadar içinde beklettim. Sonra Bongobe ile ovaladım ama işe yaramadı. Kol altlarında sarı halkalar kaldı ve kol ağızları hala griydi. Ne yapabilirdim ki? Okulun ilk günü birlikte yürümek için yolda Gilbert'le buluştum. "Gilbert, Bo, emin misin?" "Eminim. Dostum, işte beklediğimiz gün geldi. Gerçekten de. Alaylara ve kabadayılara hazır mısın?" "Evet." Sence bize ilk kim çatacak? Bir planım var. Eğer üçüncü sınıftaki çocuklardan biri bize yaklaşırsa ve fazla güçlü görünmüyorsa, önce biz onun işini bitirelim. Ah, bu iyi bir plan. Bu herkese dövüşebildiğimizi gösterir. Kesinlikle. O halde önce kim vuracak? Bence sen vurmalısın. Tepelerin üzerinden, darı tarlaların arasından ve Dambo bataklığından geçerek Kahokola'ya ulaşmamız 40 dakika sürdü. Okul tütün tarlalarıyla çevrili bir vadideydi ve dev dizel traktörlerin toprağı sürdüğünü ve birkaç şanslı adamın güneşin altında çalıştığını görebiliyordum. Okula ulaştığımızda okaliptus ağaçlarıyla çevrili avluda toplandık. Müdür Bay V. M. Fury, efsanevi sihirli dövüşçüyle akrabalığı yok, ayağa kalktı ve bizi öylesine umut vaat eden, zeki, yeni yüzler gördüğü için ne kadar mutlu olduğunu anlattı. Kahakola'da, dedi, ülkenize yardım etmek ve gururlandırmak için bilgi alacaksınız. Gerçekten de iyi bir gruptuk. Hepimiz öğrenmeye hevesliydik ve heyecandan yerimizde duramıyorduk. O anda hayatımın en harika gününü yaşadığımdan eminim. Gülümsemekten kendimi alamıyordum. Ama her öğrenim kurumunda olduğu gibi, diye devam etti, bu okulda da uyulması gereken kurallar var. Her öğrenci düzgün bir forma giymeli ve okula zamanında gelmelidir. Yoksa hemen cezalandırılır. Toplantı bittiğinde Gilbert'le birlikte sınıfa yürümeye başladık. O sırada Bay Fury omzuma vurdu. "Adın ne?" diye sordu. "William Trivel Kamwamba," dedim, heyecanımı gizlemeye çalışarak. "William, bu düzgün bir forma değil." Kol altlarımı fark etmiş olmalıydı. İçimden kaçıp saklanmak geliyordu. Ama Bay Fury ayaklarımı işaret ediyordu. "Sandaletlere izin verilmez," dedi. "Öğrencilerimizin daima düzgün ayakkabılar giymesini isteriz. Lütfen eve gidip değiştir." Eski terliklerime baktım. Bir tanesinin tabanını bağlayan lastiği kopmuştu ve acil durumda onarabilmek için cebimde iğne ipi taşıyordum. Evde ayakkabım yoktu. Hemen bir şeyler düşünmek zorundaydım. "Sayın müdür efendim," dedim. "Düzgün ayakkabı giyerdim ama Wimby'de oturduğum için buraya gelirken iki dereyi geçmem gerekiyor. Yağmur sezonu olduğu için de çamurun kaliteli deri ayakkabılarıma nasıl zarar vereceğini tahmin edersiniz. Annem giymeme izin vermedi." Adam kaşlarını çatarak bunu düşündü. "İşe yaraması için dua ediyordum." "Pekala," dedi. "Şimdilik sorun değil. Ama yağmur sezonu sona erdiğinde düzgün ayakkabı giydiğini görmek istiyorum." Anne ve babamın her biri yüzlerce kaşa eden ders kitapları için de parası yoktu. Daha iyi zamanlarda bile çoğu öğrenci bu kitapları alamadığı için paylaşmak zorunda kalırdı. En azından ilkokulda popolarınızı aynı sandalyeye sığdırır ve yanınızdaki kişinin sizden daha hızlı okumaması için dua ederdiniz. Ama neyse ki Gilbert kendi kitaplarını alabilmişti ve birlikte kullanabileceğimizi söylemişti ki bu iyi bir şeydi çünkü aynı hızda okuyorduk. Wimby İlkokulu'nda şartlar korkunçtu. Sınıflar aşırı dolu olduğu için öğrenciler dışarıda ağaçların altında ders çalışmak zorundaydı. Ama sınıfların içinde bile yağmur yağdığı zaman çatı akıyordu. Standart 3 sınıfının bütün bir duvarı yıkıktı ve tuvaletler sadece iğrenç değil, aynı zamanda tehlikeliydi de. Termitler zemin tahtalarını kemirmişti ve bir gün Angela adında bir sınıf arkadaşım gerçekten içine düştü. Biri iğrenç çukurdan gelen çığlıkları duyana kadar saatlerce orada kaldı. Onu bir daha okulda görmedik. Ortaokulda daha iyi şartlar olacağını umuyordum ama şansım yoktu. Gilbert'le birlikte Kahokola'daki sınıfımıza ulaştığımızda yeni öğretmenimiz Bay Tempo herkese yere oturmasını söyledi. Görünüşe bakılırsa devlet sıralar için para göndermemişti ve onarım için de para göndermedikleri anlaşılıyordu. Zeminin ortasında bomba patlamış gibi dev bir delik vardı. Hemen tarih dersi başladı ve Çin, Mısır ve Mezopotamya'daki ilk uygarlıkları inceledik. Matematikte cebir derslerine başladık ki bana inanılmayacak kadar zor geldi. Biraz geometri öğrendik. Buna bayılmıştım. Geometride açıları ve dereceleri öğreniyorduk ve pazar yerindeki inşaatçıların bu terimleri kullandığını hatırlıyordum. Bir gün coğrafya dersinde Bay Tembo bir dünya haritası açtı ve Afrika kıtasını gösterdi. Malawi'yi gösterebilecek olanınız var mı? Diye sordu. Evet, işte burada. Parmaklarımızı ülkemizin üzerinde gezdirdik ve dünyanın geri kalanıyla kıyaslandığında ne kadar küçük olduğunu görünce şaşırdım. Bütün hayatımın bu küçük toprak şeridinde geçtiğini düşünmek inanılmazdı. Haritaya bakarken orada 11 milyon insan yaşadığını ve tam şu anda çoğunun yavaşça açlıktan öldüğünü hayal edemezdiniz.